Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta da sizlere bol bol sinema haberleriyle geldik ama bu sefer programımızı müzikle açtık.
Evet, haftanın yeni filmlerinden 85 yazım, Summer of 85 ya da François Ozon'un en son filmi aslında. Bugün itibariyle vizyonda dinlediğimiz 3 parça da 85 yazının tınılarını taşıyordu diyebiliriz. İlk parça filmin orijinal müziklerinden bir parçaydı. Stars de la Pop kapanış müziğiydi. Aslında filmin müzikleri J.B. Dunkel tarafından bestelenmişti. Ondan sonra aslında filmin adına da adının değişmesine de sebep olan bir parça dinledik. In Between Days The Cure'dan geldim. Onun hikayesini de anlatacağız birazdan. Son olarak da Rod Stewart'dan Sailing'i dinledik.
Evet, 85 yazı bu haftanın 7 yeni filminden biri. Biz tekrar söyleyelim, sinema salonları çok emin yerler değil hala. Salonlar meselesine de geleceğiz. Ama bu haftanın vizyonunda ilginç filmler de var. Bunlardan bir tanesi de Ozon'un yeni filmi 85 yazı Ete Quatre Vingt-Cinq. Evet, başrollerde Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Berge ve Melville Poupaud yer alıyorlar. Bir büyüme filmi, bir tutku filmi. 16 yaşındaki Alexis ve 18 yaşındaki David'in hikayesi. Bu sene Toronto'da ve San Sebastian'da gösterildi bu film. Demin Yeşim'in söylediği filmin adına dair olan hikayede şöyle, filmin orijinal adı 84 yazı olacakmış ve The Cure'dan bu şarkıyı istediğinde Ozon Smith reddetmiş çünkü o şarkı 85'te çıkmış. 84 yazı diye bir filmde ne işi var o şarkının diye. Ama sonra daha indirilmiş bir ücretle üstelik filmin adını 85 yazına değiştirince kullanmasına da izin vermiş.
Evet, Robert Smith'in takıntılığı filmin adına kadar işlemiş.
Ama çok haklı.
Çok, çok. Evet, yine aslında François Ozon sinemasının bir takım temel öğelerini taşıyan bir filmle karşı karşıyayız burada da. Bir aşk hikayesi ama aynı zamanda bir büyüme hikayesi. 16 yaşındaki Alexis ve 18 yaşındaki David'in hikayesini takip ediyoruz. O ergenliğin, hormonların, hayata karşı heyecanın iyice köpürdüğü bir dönemde geçiyor.
Haftanın diğer ilgi çeken filmi de çeşitli festivallerde bu sene adını duyurdu. Exil, Yabancı, Sundance'de premierini yaptı. Ardından Berlin'de gösterildi. Bu ikisi zaten normal yapılabilen son iki büyük festivaldi. Ardından Sarajevo Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. Kosova'nın da Oscar adayı bu Kosova-Almanya ortak yapımı.
Evet, filmin yönetmeni Visar Morina, filmin başrollerinde Misal Maticevic, Sandra Hüller, Rainer Bock ve Thomas Mraz yer alıyorlar. Filmin adından da anlaşılacağı üzerinde aslında bir yabancılık hikayesi ya da exil aslında sürgün hani anlamına da geliyor ama filmin başrolündeki Cafer, çalıştığı iş yerinde sürekli olarak bir ayrımcılığa uğradığını hisseden, Kosovalı olduğu için farklı muamele gördüğünü, ayrımcılığa uğradığını düşünen biri ve gittikçe bu şüpheleri ne kadar doğru, hem onu sorguluyor hem paranoyası artıyor, korkusu artıyor. Alman bir eşi var. O acaba hani ondan kaynaklanmıyor olabilir mi dese de hayata her geçen gün zorlaşan ve kendini sürekli olarak bir öteki olarak hisseden bir karakterin hikayesi.
Marina'nın ilk filmi Baba da pek çok ödül almıştı çıktığı zaman 4-5 sene önce. Avrupalı genç yönetmenler arasında parlayan isimlerden. İrlanda açıklarından bir korku filmimiz var. Sea Fever, Derin Korku. Neyse Hardeman yönetmiş. Başrollerde Hermione Corfield, Conny Nielsen, Dagre Scott ve Doug Malmberg yer alıyorlar.
Evet, bu da Toronto'da açılışını yapmış değil mi?
Evet, geçen seneki Toronto'da. Sitges Fantastik Filmler Festivali'nde de gösterilmiş. Böyle biraz alien vari ama bir gemide geçiyor, okyanusta geçiyor. Bir takım denizden gelen parazitlerin gemiye nüfuz etmesi, insanlara bulaşması üzerinden bir hikaye. Ama tabii fragmanda bile enfeksiyon, test falan gibi şeyleri duymak çok iç açıcı gelmedi. Yani bu pandemi döneminde kalkıp hakikaten sinemaya gidecekseniz belki böyle bir şeyden farklı bir hikaye duymak isteyebilirsiniz. Ama tabii herkesin zevki başka.
Evet, karadaki enfeksiyonlar ve virüsler yetti bize. Bir de denizin enfeksiyonlarıyla uğraşmak çok iç açıcı olmayabilir.
Evet, Amerika'dan da iki film var. Biri Let Him Go, Gitmesine İzin Ver. Thomas Bezucha yönetmiş. Başrollerde Kevin Costner, Diane Lane, Leslie Manville ve Jeffrey Donovan. Bir hayli iddialı bir kadro aslında. Kevin Costner'la Diane Lane'i Clark Kent'in annesi babası olarak görmüştük en son beraber. Buradaki çok başka bir hikaye.
Ama bir nevi aslında yani süper kahraman gibi de bir çift. Çünkü oğulları ölmüş, küçük bir torunları var ama oğullarının işte eski eşi belalı bir aileye gelin gidiyor oğlunu da alıp. Bu büyük anne ve büyük baba da torunlarını o belalı ailenin elinden kurtulmak üzere hakikaten silahları da kuşanarak bayağı kahramanvari bir mücadeleye girişiyorlar.
Evet, yaşı biraz ilerlemiş ama yine de kahramanvari bir mücadeleye giren bir karakterimiz daha var bu hafta. O da dürüst hırsız, Honest Thief. Liam Neeson zaten hani bu rolü iyice benimsedi. İşte aslında emekli olacağım ben ama izin vermiyorlar. Hali Mark Williams yönetmiş. Liam Neeson'a Kate Walsh ve Robert Patrick eşlik ediyorlar. Burada da eski bir hırsız, çok da başarılı. Hiçbir zaman da fark edilmemiş, yakalanmamış ama aşık oluyor. Emekliliğini huzur içinde geçirmek istiyor sevdiği kadınla ve artık yalan söylememek için FBI'ya teslim olacak. Bütün o parayı da çaldığı iade edecek. Yeter ki hani daha düşük bir ceza alsın. Ama tabii bu parayı teslim edeceği FBI ajanları da insan sonuçta. Bakıyorlar ki belki başka bir şeyler yapılabilir. Belki bu parayı hani FBI'ya götürmek değil de kendileri alabilirler. Ondan sonra da olaylar gelişiyor ve Liam Neeson'ın karakteri yine kendini bir şekilde suçlu durumuna düşürülmüş ama intikam almaya çalışırken ve kendini işte temize çıkarmaya çalışırken buluyor. Son senelerde bayağı sık oluyor galiba bu.
Evet, aşık olduğu karakter en iyi canlandıran Kate Walsh ise daha ziyade televizyon işleriyle tanıdığımız bir oyuncu. Grey's Anatomy'de karşımıza çıktıktan sonra onun spin-off'u Private Practice'de başrollerden birinde yer aldı. Burada da Liam Neeson'ın canlandırdığı Tom'un aşık olduğu kadın rolünde.
İki de yerli film var. Çok iddialı olduklarını söyleyemeyeceğiz. Biri Son Şaka, Muhammed Erkan Bülbül yönetmiş. Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu ve Bülent Alkış başrollerde. telefon şakalarıyla tanınan radyocu Serdar, sevgilisi ve bir şekilde girdikleri belalar. Tabii ki işin içinde yine mafya var. Bu son dönemlerin ana türlerine, artık alt türde değil ana türlerden biri haline gelmeye başladı bu mafyalı yanlış anlaşılma komedileri.
Aşk Seni Bulursa diğer filmin adı, Hakan Yücel yönetmiş. Başrollerinde Fırat Kaya, Aslı Şimşek, Şevki Özcan ve Tolga Öz var. Bu da bir romantik komedi olarak, romantik bir film türünde lanse edildi. Ama ben filmin afişini gördüğümde böyle bir ödül görselleri vardı. Ben önce anlamadım, uzaktan görünce yerli bir film olduğunu anlamadım. Hani hakikaten Kandan gelen bu isimde bir film mi vardı diye bir an baktım. Bu da zannediyorum yeni pazarlama taktiklerinden biri. Böyle bir takım kıyıda köşede kalmış festivallerden ödül almış gibi yaparak kendini bir şey gibi göstermeye çalışma, ama yani Aşk Seni Bulur bizi bulmasa da olur.
Evet, mahalleli yeni taşınan genç kıza aşık olan oğlanın hikayesi diyelim. Fırat Kaya, Aslı Şimşek başrollerde, Hakan Yücel yönetmiş. Bir yandan bu dediğin de komik, çünkü hani hem dediğin gibi evet ben de o gördüm o görseli, ama bir yandan da festivallerde ödül almanın aslında bir film için gişesine zarar veren bir durumda olduğu ve de festival filmi sıkıcı olur gibi bir ön yargı insanların kafasında olduğu da konuşulan bir şey. O kısmını duymamış herhalde bu filmin posterini tasarlayanlar.
Yani ana akıma girme hiç şansları olmadığını düşünüp belki öbür taraftan tuttururuz demişlerdir. Olabilir.
Onun da daha bilinçli bir seyirci olacağını ümit ederim ama neyse. Bu arada bu hafta gösterime giren filmlerden yabancı, Exil, bir Alman ortak yapımı olduğunu söylemiştik. Aslında online gösterimi de var şu anda. Çünkü bizim geçen hafta duyurma fırsatını bulamadığımız Kino 2020 Alman Filmleri Türkiye'de etkinliği hala sürüyor. Ve Exil aslında yarına kadar İKSV'nin düzenlediği bu etkinlikte çevrim içi gösterime de açık. O yüzden hani bugün yarın izlemek isterseniz o da bir opsiyon.
Evet, Alman Kültür kendi salonunda yapıyordu bu gösterimleri aslında normal pandemi öncesi dönemde. Ama açıkçası bu çevrim içi gösterim programıyla belki çok daha fazla insana da kavuşma şansı bulacak bu filmler. O da bence önemli bir durum, altını çizelim. Çünkü Türkiye kökenli yönetmenler de var şeyde gösterim programı içerisinde, ikinci, üçüncü ve filmlerine imza atmış olanlar ya da çok daha tecrübeli yönetmenler de var bunlar arasında. Geçtiğimiz yıl içerisinde Almanya'nın ana yapımcısı olduğu ya da ortak yapımcısı olduğu hakikaten dikkat çeken filmleri bir araya getiren bir seçki bu.
Evet, Exil'i saydık ama başka filmler arasında İlker Çatak, Hüseyin Tabak ve Aysun Bademsoy'un mesela yeni filmleri var. Burhan Kurbani'nin uyarladığı Berlin Alexanderplatz var. Ulrike Oettinger'in yeni filmi var. Yani Almanya'dan neler geldiğiyle ilgilenen seyirciler için hakikaten iyi bir seçki oluşturulmuş.
Evet, tabii işte bir taraftan vizyona giren filmlerden bahsettik. Sinema salonlarında izleyebileceğiniz. Sonra online gösterim programlarından bahsettik. Çünkü zannediyorum bu online gösterim programlarının sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var.
Yani de başka ülkelerde de yavaş yavaş bu risklerin artmasıyla beraber sinemalardan tekrar uzaklaşıyoruz gibi görünüyor. Yani biz hiç yaklaşmadık onu, hep söylüyoruz ama.
Yani az sayıda da olsa bizde belli bir sinemaya gitme belli bir miktarda vardı. Ama Avrupa gittikçe kapanmaya başladı. Polonya, Avusturya, İngiltere sinema salonlarını yeniden kapatan ülkeler arasına dahil oldular geçtiğimiz hafta içerisinde.
Evet ve mesela Fransa ve Almanya'da da hani salonlar resmen kapatılmasa da evden çıkmak yine kısıtlanmaya başlandığı için orada da sayıların düşeceği aşikar. Belki salonlarda hani yasaklanmasa da salon sahipleri tarafından da kapatılabilir. Öyle de bir durum var çünkü hani açıp işletmek de salonları belli bir masraf çıkarıyor çünkü sonuçta.
Bu konuda kamuoyu da bölünmüş durumda aslında. Geçtiğimiz günlerde mesela Mark Cousins'ın birkaç tweetine denk geldim. O başından beri aslında düzenli olarak sinemaya gitmeye devam ediyor. Sinemalar tekrar açıldığından beri. Ve aslında kendini orada ne kadar güvende hissettiğinden, işte maskeli bir biçimde, çok daha seyreltilmiş bir ortamda... Film izlemek hala bence çok güvenli. Pek çok şeye nazaran gidip bir restoranda yemek yemekten ya da bir kafede bir şeyler içmekten hani ve bundan ne kadar keyif duyduğunu hep severek anlatıyor. Bu son dönem kararlarından sonra hakikaten o da çok ciddi bir tepki verdi. Çünkü yani elmalarla armutları aynı sepete koyuyoruz diyor. Yani bir tanesi çok daha güvenlik önlemleri alınarak yapılan bir uygulama. Ve insanlar bilinçli ve sorumlu bir biçimde maskelerini çıkarmadan izledikleri sürece hiçbir sıkıntı olacak bir ortam değil. Ama işte tabii mesela Türkiye gibi bir ülkede ben şeyden çok emin olamıyorum. İnsanların maskelerini çıkarmadan filmin başından sonuna kadar izleyebileceklerine ya da izlediklerine.
Yani o da var ama orada da şöyle bir teselli mevcut. Konuşmuyor kimse film esnasında. Yani o yüzden aslında konuşma ve sürekli ağızdan parçacık çıkması havaya. Şimdi giderek tabii araştırmalar da sürdükçe yeni yeni sonuçlar da alıyoruz. Yani kapalı bir ortamda konuşuluyor olmasıyla konuşulmuyor olmasının arasında da ciddi bir fark var gibi görünüyor. Sinemada en azından böyle bir avantaj var. Maskeyi çıkarıyor olsa bile insanlar. Ama yani ben lokantalara
Gerçi pandemi dönemi
düşünmüyorum.
öncesinde insanların sinemada konuşmadığını düşünmek pek şey de değildi yani. Genel olarak çok kalabalık salonlarda film izlemeyi tercih etmiyorduk biz de hatırlarsan. Çünkü son yıllarda yani telefonla yani bırak birbiriyle konuşmayı telefonla konuşanlara bile rastlar hale gelmiştik.
Yani telefonla konuşanlar bir de şey kabul edilen, normal kabul edilen artık telefona bakmak. O telefonun ışığı sanki bütün kendisinin arkasındakilerin gözüne parlamıyormuş gibi telefonda mesaj kontrol etmek, Twitter'a girmek falan gibi etkinlikler de olabiliyordu. Evet yani şimdiki avantaj sinemaya hakikaten az insan gidiyor şu anda ve en azından bunun olma ihtimali daha düşük. Geçenlerde bir öğrencim anlatıyordu gitmiş. Tek başımaydım diyor salonda. Öyle olduğunda da hakikaten müthiş bir keyif ve iç rahatlığıyla hani havalandırılmış bir salon olduğu sürece daha güvenli bir etkinlik olmayabilir hatta yani evden çıkma sonrasında.
Evet ama bir süreliğine Avrupa bu konuda da bir şeye kendini korumaya alıyor diye düşünüyorum. Onun dışında haftanın sinema dünyasından haberlerine bakacak olursak bir kaybımız oldu geçtiğimiz hafta içerisinde sinema dünyası adına.
Ona geçmeden bir de geçtiğimiz haftaların popüler bir filminden ve şimdiye kadar konusunu açmadık ama bütün bir haftadır dünyanın gözünün önünde olmakta olan seçimler meselesi var Amerika'daki ve onunla bağlantılı olarak aslında Borat meselesi de var. Borat'ın devam filmi çıktı geçtiğimiz haftalarda. Ve hani seçimlerden öncesine denk gelmesi de bir tesadüf değil tabii çünkü Amerika'daki siyasi ortama ve her türlü işte ırk ilişkileri vesaireye dair de yine biraz kabaca da olsa epey sözü olan bir film Borat.
Evet ve de tabii hemen seçimden önce gösterime girmiş olmasının seçime de şöyle bir bağlantısı var. Çünkü Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin de filmin içerisinde bir bölümü var. Yani O tabii kurmaca bir filmin bir parçası olduğunu bilmeden ki Borat'ın formatı tamamen onun üzerine zaten. Sacha Baron Cohen'ın tamamen farklı bir persona üzerinden insanları kandırması ve ama aslında o kandırma süreci içerisinde onların nasıl diyebilirim özünü ortaya çıkaran bir takım durumlar yaratması diyebiliriz. Bu sefer ağına Rudy Giuliani'de takılmıştı. Ve geçtiğimiz dönem boyunca yıl içerisinde Amerika'da en çok izlenen film oldu bu arada. Oscar'larda evet. Acaba bir şansı olabilir mi?
Oscar'larda yardımcı kadın oyuncu için bayağı ciddi kampanya yapılıyor. Ben izlemedim o yüzden yorum yapmayacağım ama aslında hani hikayenin içindeki çekilirken başka insanları da kandırıyor olduğu için ekstra iyi bir oyunculuk diyebiliriz belki. Ama evet ne kadar değerlendirilir, ne kadar akademi üyeleri bunu görür o ayrı mesele.
Evet ama hani ciddi bir gişe yaptığının da altını çizmiş olalım bir taraftan.
Evet, Giuliani seçimlerden sonra da adını duyurmaya devam etti. İşte bu Trump'ın oraya buraya dava açma şeyleriyle ilgili olarak da tweet attı. Hemen ilgileniyoruz biz bu işi çözeceğiz diye. Onun üzerine gelen cevaplar tabii bol bol Borat referanslı oldu tahmin edilebileceği üzere. Zaten bir süredir çok ciddiye alınmıyordu. İyice artık kendini pek hoş olmayan bir duruma düşürdü.
Evet, nereden nereye diyelim. Nereden nereye demişken, evet artık şeyi sözü Sean Connery'e getirmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde kaybettiğimiz, 90 yaşında kaybettik ünlü İskoç oyuncuyu. Sinema dünyasına çok farklı biçimlerde damgasını vurmuş. Son büyük yıldızlardan biriydi diyebiliriz belki de.
Evet, yani bir yandan tabii ilk Bond, en meşhur Bond ama ondan da sıyrılıp Sean Connery olarak var olabilen, kendini öyle de ispat eden hatta Oscar da alan bir oyuncuydu. Hayatın son dönemlerinde artık demans iyice ilerlemiş. Zaten bir süredir filmlerde de oynamıyordu. Emekliye ayırmıştı kendini. Ama hakikaten 60'ları düşününce böyle ilk akla gelen simalardan biri Connery.
Benim hala en sevdiğim Bond olduğunu söyleyebilirim. Hani sen de aynı fikirde misin bilmiyorum ama
ben Brosnan'cıyım galiba.
Brosnan'cı mı? Yani ama Brosnan belki de Sean Connery tiplemesine de en yakın yeni dönem. Onun daha politik doğrucu bir versiyonu aslında bir taraftan da onu da söyleyebiliriz. Çünkü Sean Connery'nin canlandırdığı versiyonuyla James Bond içinde bulunduğu dönemin çok daha seksist kodlarını beyaz perdeye aktarıyordu. Onu da söyleyebiliriz.
Yani sadece beyaz perde değil, kendi hayatında da bunun olduğunu söyleyebiliriz. Hani kadınlara vurmanın haklı çıkarılabilir bir şey olduğunu hayatının çeşitli noktalarında söyleyip anca sonlara doğru ya galiba çok da iyi bir fikir değilmiş demesi tabii hani o dönemin kültürüne özgü deyip belki Sean Connery'e olan sevgimizden geçsek de çok da parlak bir durum olmadığını yine de ifade etmek lazım.
Evet, kendisi aynı zamanda 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde misafalan film merkezinde ağırlamıştık. Onun da altını çizmek istiyorum. Türkiye ziyaretlerinden birinde. Tesadüfen o gün ben de merkezdeydim. Ve Sir Connery'nin elini sıkma şerefine nail olanlardanım diyebilirim. Bir de o gün onun oraya geleceğini hiç farkında olmadan merkeze uğramıştım ben de. Ve ya biraz hemen gitmeyin, biraz daha bekleyin, biri gelecek dediler. Allah Allah, kim gelecek falan derken Sean Connery adını duyunca böyle bir önce dalga geçiyorlar diye düşündüm. Ama sonra kendisi geldi, tek tek hepimizin elini sıktı. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum dedi. Hani bu yıldız çarpması dediğimiz Starstruck olayını belki de en şiddetli yaşadığım an olabilir, bilmiyorum ama herhalde o içimde çocukken izlediğim James Bond'lardan kalma heyecan orada gerçekten etkili oldum. Yani dediğin gibi uzun süreli de bir kariyeri oldu. Bond'lardan sonra da Hollywood'da uzun yıllar boyunca çalışmaya devam etti. Indiana Jones'taki performansları da aynı şekilde bence ikonik olarak. Belki bir sonraki nesli yakaladı çocukluklarından itibaren diyebiliriz.
Evet, yani hakikaten o 90 yılın şöyle bir 50 yılında dolu dolu bir film kariyeri geçirdi. Bize de bir sürü güzel film bıraktı. Biz de bugün programı bunların tabii müzik ve film deyince James Bond'lar geldi aklımıza. Sean Connery'nin oynadığı James Bond filmlerinin şarkılarıyla sizi baş başa bırakacağız programın geri kalanında.
Evet, o zaman şimdiden herkese iyi hafta sonları dileyelim.
İyi seyirler.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.